Kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğayla birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Bu bölümde İran'a uzanıyoruz. İranlı güreşçi Navid Efkari protesto gösterilerine katıldığı için tutuklanmıştı. Sonra bir cinayet işlediği iddia edildi. Bir gecede apar topar idam edildi. Efkari artık yok ama İran'da bir sembol oldu. Navid Efkari'nin idamı İran'da rejime karşı öfkeyi biraz daha arttırdı. Sistemse nüfusu korkutarak, insanları korkutarak devamını sürdürmekten başka bir yolu yok gibi davranıyor. Geçen yıl Kasım ayında İran'ın dört bir yanında protesto gösterileri yapıldığını görmüştük. Bu gösterilerde İranlılar birdenbire artan enflasyonu, işsizliği, yoksulluğu protesto ediyorlardı. Fakat bu protesto gösterilerini daha önceki protesto gösterilerinden ayıran bir şey vardı. Bu zamana kadar yani İran İslam Cumhuriyeti olduktan sonra hep protesto gösterilerinin büyük kentlerde orta sınıflar tarafından gerçekleştirildiğini görmüştük. Fakat bu sefer bir şeyler farklıydı. Bu sefer İran'ın küçük kentlerinde işçi sınıfına mensup insanlar sokaklara çıkıyorlar, rejim karşıtı sloganlar atıyorlardı. Yer yer "Şah geri gelsin" sloganlarının atıldığını gördük. İran'ın rehberi Hamaney'in posterlerinin yakıldığını gördük. Protesto gösterileri birkaç gün içerisinde bastırıldı çünkü İran rejimi çok sert tepki verdi. Vurulanlar, yaşamını yitirenler oldu. Şimdi İran rejimi bu protesto gösterilerinin ardından öç alma operasyonlarını sürdürüyor. Gösterilerle ilgili tutuklananlar idam cezalarına çarptırılıyor. İran'da idam cezası en son 3 İranlı protestocu gence verilen idam kararı üzerinden gündeme geldi. Amir Hüseyin Muradi, Muhammed Recebi ve Said Temcidi. Bu 3 gençle ilgili verilen idam kararı dünyada büyük yankı buldu. Gençler idam edilmesin diye uluslararası bir sosyal medya kampanyası başlatıldı. İdam etmeyin hashtag ile 5 milyon tweet atıldı. Futbolcu Mesut Şucai, Instagram hesabından dini lider Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi'ye hitaben "Lütfen bu genç insanlara merhamet edin" dedi. Oyuncu Şahap Hüseyin'i "Peygamberimizin hürmetine lütfen bu genç insanlara idam etmeyin" diye yazdı. Amerikan Başkanı Donald Trump bile infazların durdurulması çağrısını yaptı. Baskı bu kez sonuç verdi İran'da. Bu 3 genç şimdi yeni baştan yargılanacak. Uluslararası Af Örgütü Amnesty International bu tip idam kararlarının tamamen politik nedenlerle adil yargılamadan uzak koşullarda verildiğini özellikle rapor ediyor. Mesela 25 yaşındaki Emir Hüseyin Muradi ifadesi avukatı olmadan işkenceyle alındı. Ayaklarından asıldı, vücuduna elektrik verildi, dövüldü ve bir sorgucu yerde yatarken göğsünün üzerine çıktı. Daha sonra sorgucular Muradi'ye "tamam seni tedavi ettireceğiz ama sen gel önce bu itirafı imzala" dediler. Mesela Muradi sözde suçunu bu koşullar altında itiraf etti ve Muradi'nin bu itirafı üzerine idam cezası verildi. Bu 3 sanık kundaklama ve vandallık yoluyla tanrı düşmanlığı yapmak suçundan idam cezasına çarptırılmıştı. Bu 3 gencin protesto gösterileri sırasında kamu binalarını ateşe verdiği iddia ediliyor. Ama işte alınan itiraflar böyle genellikle işkence altında alınıyor. Bir de burada belki muhtemelen aklınızı karıştırdı yahu bu protesto gösterisi değil mi? İşte Allah düşmanlığı nereden çıktı diye. Şimdi İran bir İslam Cumhuriyeti olduğu için işler karışıyor. Devlete işlenen suçlar yeri geliyor Allah'a işlenen suçla aynı şekilde değerlendiriliyor. Yani işte şer'i hukuk, şer'i yargılama yani şer'i devlet yönetimi işi getiriyor buna dayandırıyor. Siz devleti protesto ediyorsunuz, devlete karşı ayaklanıyorsunuz ama Allah'a karşı ayaklanmış muamelesi görüyorsunuz. Çünkü devlet kendisini bir yerde yeryüzünde Allah'ın temsilcisi olarak konumlandırıyor. Şimdi gelelim Navid Efkari meselesine. 27 yaşındaki Navid Efkari bir gece yarısı sabaha karşı apar topar idam edildi. İran devleti Navid Efkari'yi idam ederek potansiyel protestocuların gözünü korkutmak istiyor kuşkusuz. Ancak bu kez gerçekleştirilen bu idam cezası geri tepmiş olabilir. Efkari'nin idamının detaylarını Türkiye'de yaşayan İranlı gazeteci Taha Kermani ile konuştum.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POT10 indirim kodunu da unutma.
Merhabalar, ben Cengiz Çalışkan. Bir kısmınıza göre Bebar Bilim. PodB Media ile birlikte hazırladığımız şovumuz hiçbir şey tesadüf değil de bizi bugüne getiren tüm bilimsel, kültürel, toplumsal dönüm noktalarına doğru yola çıkıyoruz. Hadi sakın kulaklıkları.
Evet, İranlı gazeteci Taha Kermani. Şimdi Navid Afkari idam edildi ve Navid Afkari'nin idamı hani müthiş bir tepkiye mi yol açtı diyelim. Nasıl tarif edeyim? Yani ne oldu tam olarak? Neden idam edildi Navid Afkari ve neden tepkiye yol açtı? Bize bir anlatır mısın Taha Kermani?
Şöyle anlatayım. Navid Afkari ilk defa Şidan Hapishanesi'nden yayınladığı bir telefon kaydıyla gündeme geldi. Nedir o telefon kaydı? Navid Afkari bir gün İran'ın güneyinde yerleşen Şirak kentinde tutuklu bulunan hapishaneden bir telefon görüşmesiyle artık yargıya umudu kalmadığını ve bu vesileyle idam ayağında olduğunu insanlara duyurup bir yardım talebinde bulundu. Aslında Navid Afkari ile o zaman tanışmış olduk.
Ama peki öncesine gelelim. Navid herkes gibi, yani pek çok herkes diyelim, pek çok İranlı gibi bu 2018 Kasım ayında yapılan protesto gösterilerine katılmıştı, değil mi?
Doğru.
Ve bu protesto gösterileri esnasında bir kişiyi öldürdüğü iddia ediliyor. Bu iddianın aslı astarı var mı?
Şimdi şöyle, Navid Afkari 2018'de sizin dediğiniz gibi benzin zammında gerçekleşen, İran'ın birçok kentinde gerçekleşen bu halk protestolarında olduğu söyleniyor. Hükümetin iddiası şöyle, Şiraz'ın Devlet Su İşler Dairesi'nin güvenlik görevlisi, aynı zamanda da bu güvenlik görevlisi şöyledir, İran'da tüm devlet dairelerinde bir istihbarat birimi bulunuyor. Hasan Türkaman ismindeki ölen şahıs, Şiraz'ın Devlet Su İşler Dairesi'nin o istihbarat birimi başkanıdır. Protestolar esnasında öldürüldüğünü iddia etmişler. Fakat bu süreçte nasıl oldu, bu mesele Navid Afkari'nin ayağını buldu sorusuna gelecek olursak, aslında bir aylar, hatta 1,5 sene sonra bu meseleyle tanıştık. Ta ki Navid Afkari kendisi meseleyi anlattı. Kendisi ve iki kardeşiyle birlikte Hasan Türkeman'ın katliyle, öldürmesiyle suçlandığını ve kendisinin idam cezasına tartıldığını açıklayarak bir yardım talebinde bulundu ve kamuoyu öylelerinde tanışmış.
Yani aslında Navid Afkari ve iki kardeşi bu protesto gösterilerine katıldıkları için öncelikle gözaltına alınmışlardı, tutuklanmışlardı. Daha sonra bu devlet görevlisinin öldürüldüğü meselesi ortaya atıldı. Yalnız kimi hesaplar, hani İran hesapları şunu iddia ediyorlar. Navid Afkari'nin bu kişiyi bıçaklarken görüntüsü olduğunu iddia ediyorlar. Bunun aslı astarı var mı? Böyle bir görüntüyü gördük mü?
Hayır, Navid Afkari'nin elde olan görüntüler İran televizyonundan da defalarca paylaşıldı. İran'da meşhur bir politik gelenektir aslında bu itirafları televizyondan paylaşmak. Navid Afkari'nin de suç mahallinde bulunup bu olaya, yani Hasan Türkeman'ı öldürdüğüne dair itirafları televizyondan yayınlandı. Fakat belge olarak televizyonda paylaşılan görüntülerde suç anı yok veya herhangi bir suçun işlendiğine dair bir görgü tanığı yok. Hatta Navid Afkari'nin avukatı da defalarca bu meseleyi belirtti ve altını çizdi. Madem itiraflarla ilgili görüntüler paylaştınız, niçin suçun işlendiği saate ait herhangi bir görüntü yok, herhangi bir güvenlik kamerasına takılmadı veya herhangi bir görgü tanığı yok. Dolayısıyla sadece devlet tarafından paylaşılan görüntülerde sadece Navid Afkari'nin kendisinin daha sonra zor ve işkence altında itiraf ettiğine dair görüntüler paylaşıldı. Tüm belgeler sadece Navid Afkari'nin daha sonra yanlış ve yalan olduğunu söylediği itiraflardan ibaret.
Şimdi bu itiraflarla ilgili belki dinleyicilerimizi bilgilendirmek lazım. Bunu hani 2009 yılında da görmüştük, daha sonra da gördük. Böyle hani protesto gösterileri olduktan sonra genellikle işte devlet bir takım kişileri, işte politik kişileri, kanaat önderlerini tutukluyor. Bu kişiler tutuklandıktan bir zaman sonra senin de söylediğin gibi devlet televizyonuna çıkarılıyorlar. Ve şöyle şeyler anlatıyorlar genelde. Ya işte evet, bizi yabancı devletler tuttu, ajanlık yaptık, işte para aldık bunları yapmak için gibi şeyler anlatıyorlar. Ama hep gördüğümüz bu kişiler televizyona çıktıkları zaman bitik görünüyorlar hakikaten. İşte müthiş kilo kaybetmiş, gözleri donuk bakıyor. Yani adeta hani işkence edildikleri ve kötü muamele gördükleri zaten televizyon ekranına da yansıyor. Yani İran'da bunda bir beis görmüyor aslında. Hani karşılıklı bir herkesin bildiği bir mesele gibi, öyle değil mi?
Evet, kesinlikle bu bir gelenektir. Aslında İran tarihine baktığımızda 1970'li yıllarda, yani devrimden önce başlayan bir gelenekte, sadece 79 öncesi çok nadiren bu televizyon itirafları paylaşıldı. Ama ondan sonra İslam Cumhuriyeti devriminden sonra sık sık, hatta yüzlerce ifade edebileceğimiz sıklıkla, ister yerel bölgesel kanallarda ister ulusal çapta paylaşılan bu itirafları görüyoruz. Bu itiraflarda ihanetle suçlanan devlet görevlilerinden sanki sıradan bir vatandaşlarla görebiliriz. Devlet televizyonundaki bu zor altında itirafların patladığı nokta, nükleer enerjiyle ilgili mühendislerin bir suikast zinciriyle ilgili gündeme geldi. Neydi o? Ahmedinejad döneminde, belki Türkiye kamuoyu da bunu duymuştur, nükleer enerjiyle ilgili çalışan mühendislere bir takım saldırı, bir takım suikast düzenlendi, iddia edildi. Bununla ilgili onlarca kişi gözaltına alındı. Bu gözaltına alınan kişilerden birisi yıllar sonra Maziyar İbrahimi isimli, şu an kendisi Almanya'da ikamet ediyor, İtiraflarda bulundu. Televizyonda sıklıkla bu itiraflar paylaşıldı. Kendisinin İsrail'de eğitim aldığı, İsrail tarafından görevlendirdiği ve bizzat kendisinin bulunduğu bir terör operasyonunda yer aldığı itiraf edildi. Fakat yıllar sonra yanlışlıkla bunun suçlandığı ortaya çıkıp salıverildi. Neydi bu, niye Maziyar İbrahim'ini bıraktılar aslında sorusuna gelecek olursak, anlaşılan Maziyar İbrahim'in ve daha sonra onunla ilgili dava süresinin devam ettiğine baktığımızda, seyrine baktığımızda, anlaşılan devrim muhafızlarının istihbarat birimiyle İstihbarat Bakanlığı'nın arasındaki bir çekişme, bir tür rakabetin sonucu aslında Maziyar İbrahim'i ölümden kurtuldu diyebiliriz. Onun öncesi ve sonrası birçok televizyon itirafına kurban giden ve idam olan birçok örnek vardı. Şimdi Maziyar İbrahim'i bu Nevit Yafkari sürecinde de sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Bana çok tanıdık geldi bu surat ifadeleri. Nevit Yafkari'nin de aynı benim kaderi yaşadığıyla ilgili ilginç şeylerde bulundu. Aslında bu hepimizin bildiği bir sırdı. Yani İran'da bu tür televizyon itiraflar sizin de dediğiniz gibi o kadar bitkin bir vaziyette televizyonda gösteriliyor ki adeta herkes ne olduğunu biliyor, fakat hükümetin hitap ettiği giderek azalsa da bir kitleyi memnun kılmak adına yapılan bir girişimdir diyebilirim.
Onu soracaktım. Nevit Yafkari'yi neden idam ettiler? Protestoculara, protesto gösterilerine gözdağı vermek için mi? Ve neden Nevit Yafkari seçildi sence?
Bu aslında bu piyango herkesin ismine çıkabilirdi diyebilirim. Nevit Yafkari'nin özellikle seçildiği söylenemez. Zira geçmişine baktığımızda herhangi bir aktif bir siyasi faaliyeti yok. Herhangi bir bilinlik bir aktivist değil aslında. Dolayısıyla dediğiniz gibi, bizim de tahmin ettiğimiz gibi bir gözdağı vermek, bir korku imparatorluğunu yaratmaya yönelik bir çaba olabilir. Bunu biz aslında yargı yetkilileri da zaman zaman duyuyoruz. Nevit Yafkari'nin idamından sonra gelen tepkilere yanıt veren ve tepki gösteren yetkililere baktığımızda, yabancı devletlerin bu tür meselelere, iç meselelerimize karışmakla bizim otoritemizi kıramayacaklar gibi açıklamalar geliyor. Aslında nereden su içtiğini buradan tahmin edebiliriz. Fakat Nevit Yafkari olayının çok önemli bir farkı vardır. Bundan önce bu tür girişimler toplumda zaman sürecinde bir öfkeye, bir itimatsızlığa sebep olsa da Nevi Tefkar örneği bana göre çok farklı. Çünkü çok hızlı bir şekilde toplumun farklı kesimlerine, sadece siyasi muhalifler, aktivistler ve insan hakları aktivistleri değil, toplumun birçok kitlelerinde bir nefret ve bir öfkeye, yönetime karşı bir öfkeye sebep oldu. Bu öfke patlamasından aslında korkmuyor da değiller. Çünkü bu korkunun nelere sebep olabileceği bazı politikacılardan, bazı siyasilerden, daha ılımlı karakterlerden de zaman zaman dile getirildi.
Anladım. Yani Nevi Defkari artık bir sembol oldu diyebiliriz öyleyse. Bir sembol oldu ve cenaze törenini de gördüm. Hakikaten orada da annesi feryat ediyor. Sosyal medyada çokça paylaşıldı ve hani insanlar altına yorum yazdılar işte görüntüler üzerine falan. Yani bir sembol oldu Nevi Defkari diyebilir miyiz?
Evet evet diyebiliriz ama bu sembolün çok kısa bir süre sonra başkasıyla değişmeyeceğine yönelik bir garanti yok. Yani hatırlarsınız 2009 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra mesela Neda Ağasol'dan bir sembol olmuştu. Hükümet bu sembol olan karakterleri dış ülkelere müdahalesi gibi gösterse de aslında bu mesele tamamıyla hükümet tarafında bitiyor, yönetim tarafında bitiyor. Çünkü örneğin bu Nevi Tefkari dosyasında herhangi bir şeffaflığa yönelik bir adım atılmadı. Çünkü hükümet bu meseleyi, Nevi örneğini bir cenayet dosyasına indirgemeye çalıştı. İran'da bu idam cezasını bir kısas olarak değerlendirdi. Hatta o kısas cezasının bile minimum şartlarına uyduğunu görmüyoruz. Bu da kamuoyunda ciddi bir şüpheye aslında yol açıyor. Madem bu bir kısastı, madem birinin öldürdüğünü iddia ediyorsunuz ve bir katilin cezalandırdığı, neden o katil cezalandırılması idam geleneğine uyulmadı? Apar topar. Çünkü gece 11 sularında Nevit'ten paylaşılan bir telefon görüntüsü sesi vardı. O telefon görüşmesinde Nevit gayet moralinin yüksek olduğunu, sabah saatlerinde kardeşleriyle, diğer tutuklu kardeşleriyle birlikte doktor kontrolüne götürdüğünü söylüyor. Meğerse birkaç saat sonra kimsenin, Nevit'in avukatı dahil kimsenin bilmediği bir şekilde İran'da da böyle bir geleneği ters bir şekilde idam olduğunu gösteriyor.
Aslında şunu eklemek lazım. Kısas da şöyle oluyor yani onu bilmeyenler için. Şimdi normalde işte diyelim Nevi Defkari diyelim ki bu istihbarat görevlisini öldürdü. O zaman istihbarat görevlisinin bir yakınının değil mi eşinin veya annesinin orada olması lazım değil mi? İdam cezası evet, sırasında ve onay vermesi lazım yani kısasa göre öyle olması lazım. Son onayı yakınının vermesi lazım ama burada habersiz apar topar Nevi Defkari'nin idam edildiğini öğrendi dünya.
Hatta Nevi'nin dosyasıyla ilgilenen bazı siyasiler tamam biz hükümetin suçladığını kabul gördük. Doğru varsayalım. Biz maktulun yani ölen kişinin ailesinden gidip onları razılaştırmaya yönelik yola çıkmışlardı. Yani İran ceza hukukuna göre eğer ölen kişinin geride kalan aile fertleri bu eşi ve yetişkin çocukları oluyor. Eğer onlar biz bağışladık geçtik babamızın kanından deselerdi Nevi'nin idamı derhal durdurulabilirdi. Bunun birçok örneği mevcut.
Şimdi Navid'in iki kardeşi bunlar cezaevinde ama idam cezası verilmedi değil mi? Sadece hapis cezası verildi diğer iki kardeşe.
Evet çok yüksek miktarda da hapis cezası. Biri 54 yıl 6 ay, diğeri de 27 yıl 3 ay olmak üzere de hapis cezası almış.
Geriye de gözü yaşlı anne ve baba kaldı anlaşılan.
Evet.
Peki. Çok teşekkür ederim Taha Kermani.
Rica ederim. Sağ olun.
İran'da resmi rakamlara göre 2015'te 977 kişi, 2016'da 567 kişi, 2017'de 507 kişi idam edildi. İdam cezaları eskiden kent merkezlerinde insanların gözü önünde gerçekleştiriliyordu. Şimdi ise idam edilen kişinin profiline göre cezaevinde gerçekleştiriliyor. Tabii sadece idam değil, şer'i kanunlara göre uzuv ampute etme de verilen cezalar arasında. Bu infazlar çoğunlukla giyotinle, hijyenik koşullar gerçekleştirilmeden yapılıyor. En son Urumiye'de mesela mahkeme 3 zanlının hırsızlık yaptıkları için parmaklarının kesilmesine karar verdi. Bu 3 kişinin sağ ellerindeki 4 parmağı kesilecek. Evet, bu kez de İran'a uzandık çünkü İran'daki gelişmeler önemli ve Türkiye'nin komşusu olması hasebiyle Türkiye'yi de ilgilendiriyor. Ve Trend Topic sadece Türkiye'deki değil dünyadaki gelişmeleri de kapsıyor. Trend Topic Podbi Medya ile hazırlıyoruz. Yeni bir bölümde görüşmek üzere.
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.